Ayrım 8. Menzil. Bir Tarikatın iki Yüzü. Saygı Öztürk. Sayfa 84. Şeyhe mesaj yazdım. Sizinle konuşmak istiyorum. Cevap kısaydı. Menzil tergahı ikiye bölünmüştü. Vefat eden Şeyh Muhammed Raşit Erol'un büyük oğlu Feyzettin Erol, önce Ankara Pursaklar'da, sonra Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı olarak kurduğu Buhara köyündeydi. Amcası Şeyh Abdülbaki Erol ise menzili büyütüyordu. Büyük oğlu Şeyh Saki Erol'u da halife ilan etmişti. Menzil ilahiyatçı yazar Nazif Ay'ın 1979 yılında gittiği menzil değildi. Orası köy ama bir ilçe de olabilecek her şey var. Hemen bütün iş yerlerinin üzerinde hizmet yazıyor. Hizmet pastanesi, hizmet lokantası, hizmet market, hizmet hediyelik eşya. Ne kadar iş yeri varsa tamamı şeyh ve ailesine ait. Tüm gelirler şeyhe geliyor. Buraya gelip binlerce dönüm tarlada gönüllü olarak çalışanlar var. Yapılana hizmet diyorlar. Gelenlere de sofi. Gönüllü olarak çalışmak için gelenler bazen uzun süre burada kalıyor. Doğan Kitap Bölge Müdürü Sefa Kılıç ile Denizli'de açılan kitap fuarına gitmiştik. O kitapçı İlker Kalaycı ile koyu bir sohbete dalmışken ben de okuyucularımıza kitaplarımı imzalıyordum. Dönüş yolunda Sefa Kılıç, Fethullah Gülen'i 2010 yılında en güçlü olduğu dönemde yazmışsınız. FETÖ'nün yerini METÖ alıyor, yani menzilcilerin aldığı söyleniyor. Pensilvanya gitti, Menzilvanya geldi deniyor. Bana göre menzilcileri araştırmalısınız dedi. İlginç geldi, tamam ama birlikte menzile gitmeye hazırsan dedim. O da ne zaman istersen ben de gelmek isterim karşılığını verdi. Evet, gidecektik gitmesine. Oraya gelen diğer ziyaretçiler gibi olacaktık. Onlar gibi aynı tencereden 6 kişi birlikte çorba içecektik. Caminin alt katında bir köşede kıvrılıp yatacaktık. Yani gelen nasılsa biz de öyle olacaktık. Tıpkı Nazif Ay'ın 1979 yılında yaşadıkları gibi. Ama bu yetmeyecekti. Mutlaka ve mutlaka Şeyh Abdülbaki Erol'un oğlu halifesi, yerini alacak olan Şeyh Saki Erol'la da röportaj yapmak istiyordum. Biliyordum ki Şeyh Saki Erol herhangi bir röportaj vermiyor, basına konuşmuyor. Zaman zaman dini konularda gazeteci arkadaşımız Ruşen Çakır'la sohbetleri oluyordu. O zaman ilk girişim Seyda Saki'nin telefon numarasını öğrenmek olmalıydı. Aileyi tanıyan Güneydoğulu saygın bir siyasetçi numarayı verdi. Telefon ediyorum, çalıyor ama açan yok. Bu değişik günlerde aralıklarla 5-6 kez sürdü. Seyda Saki'nin tanımadığı numarayı görünce telefonu açmadığını tahmin ettim. Bu kez başka bir yol denedim. Kendisine şu mesajı gönderdim. İyi günler, ben gazeteci Saygı Öztürk. Menzille ilgili bir kitap çalışmam var. Bu konuda uygun bulursanız sizinle de konuşmak istiyorum. Selamlar. Mesajıma yanıt verilip verilmediğine sık sık bakıyordum. Bir saat olmuştu, hala cevap yoktu. O zaman görüşme olamayacağına göre Nazif Ay'dan menzile gidişinde neler yaşadığını öğrenmeliyim diye düşündüm. İlahiyatçı yazar Nazif Ay izlenimlerini bana şöyle aktardı. Tarikata bağlanmak için 4 arkadaşıyla yola çıktı. Yıl 1979 idi. Bizim Mareşal Camii'nin cemaati içinde Nakşibendi tarikatına mensup sofilerin başında başçavuş olarak bildiğimiz Mehmet Ağabey bulunuyordu. Bu kişi tarikatta halifeydi, yani tarikat şeyhinin bölge temsilcisiydi. Bana ve arkadaşlarıma kendi şeyhini ve tarikatının üstünlüğünü anlatır dururdu bu kamburumsu yürüyen zat. Bu şahsın belini kamburlaştırması galiba abartılı bir dindarlık gösterisiydi. Gereksiz alçak gönüllülük aslında gösterişe meraklı olma anlamıyla riyakarlık belirtisiydi. Mehmet Çavuş ile tornacı İbrahim ağabeylerin ısrarı sonucu ben, Gostivarlı arkadaş, Nihat ve mahallemizden sevdiğimiz Abdullah ağabey ile birlikte menzil şeyhine gitmeye, tarikata bağlanmaya karar verdik. Yola koyulmadan bir gün öncesinde tarikata giriş ritüelinin nasıl olacağına ilişkin ayrıntılı bilgi almıştık. Şeyhin elini öperek tarikata mensup olmanın ayrıcalığına kavuşmak harika olur diye düşünüyordum. Hava sıcak mı sıcaktı. Ramazan ayının sonuna erişmiştik. Yani Arife gününe giriş yapacağımız geceyi idrak ediyorduk. Eyüp Camii'nin dış avlusunda bekleyen Magirus marka otobüsümüz biz müşterilerinin koltuklara yerleşmesini bekliyordu. Heyecanım zirvedeydi. Cebimde 3-5 kuruş param vardı ama üzerimdeki psikolojik yükü manevi destek olarak gördüğüm seyahatimle hafifletmeyi umuyordum. Söylediklerine göre Nakşibendi tarikatı en hakikatli ruh disiplini sağlıyor, insanı süfli yani aşağılık mertebelerden yüce makamlara yüceltiyor, şeytana has bilimsel seviye ve mantıklı düşünüş noktasından alıp bilinmez gaybi alemlere ve ilahi bilgi olan ilhamlara taşıyor. Hayvani özelliklerden kurtarıp kerametli rütbelere intikal taşıyordu. Üstelik tarikatın şeyhliğini Hazreti Muhammed'in soyundan geldiği iddia edilen Seyyid Unvanlı Muhammed Raşid Erol El Hüseyni gibi yüksek seciyeli bir Allah dostu yani veli, evliya, erbiş, kutlu kişi yapıyordu. Peygamber soyundan gelenlere İslam geleneğinde Seyyid ya da Şerif denirken Muhammed Raşid'e Kürt Sufiler Seyda bazen de Arvasi diye sesleniyorlardı. Muhammed Raşid'in babasının Gavs veya Gavsül Azam diye meşhur Abdülhakim El Hüseyni olduğunu ve kısa süre önce vefat ettiğini biliyordum. Demek ki bir yetim olarak ben başka bir yetimin yanına ziyarete gidiyordum. Gavs nedir diye araştırdığımda karşıma önce kutup denilen bir tanrısal makam çıkmıştı. Kutup yüceliğindeki kişilerin Hazreti Muhammed'in yeryüzündeki manevi vekilleri anlamına geldiğini, onun da ilerisinde daha yüce sıfatı olarak gafslık payesinin bulunduğunu, gafsların öldükten sonra bile evrenin işleyişine müdahale edebilen niteliklere sahip olduklarını öğrenmiştim. Abdülhakim El Hüseyni adlı şeyh ile palazlanan menzil tarikatının gerçek sıçrayışı onun oğlu Muhammed Raşid zamanında olmuştu. Ne mutluydu bana. Ancak öldükten sonraki yaşam boyutunda kavuşabileceğim kutlu Allah eriyle bu dünyada yan yana gelebilecektim. Birkaç yıl önce dindarlığa geçiş süreci yaşamıştım ama sade bir dindar olmanın işe yaramadığı düşüncesi İslamcılarca bana telkin edilmişti. Dindarlığın yanında mistik olgunlaşmanın ve kemale ermenin ayrıca İslamcı siyaset bayraktarlığı yapan Milli Selamet Partisi'ne gönül bağlamanın bir iman esası gibi kabul edilmesi gereğine inandırılmıştı. MSP ve akıncılara bağlılığım tamamdı, geriye manen tekamül aracı olan tarikata intisap etme meselesi kalmıştı. Ben de bu amacıma ulaşmak üzere tarikatın kalbine gitmeliydim. Böylece dindarlığımın olmazsa olmazı ruhsal aşamayı tamamlamalıydım. Çocuksu saf dimağım işte böylesi bir senaryoya inanıyordu. Bulutlar üstü gördüğüm hülyaya kavuşacağım anı bekliyordum. Varılacak hedef belliydi. Adıyaman ilinin Kahta ilçesindeki menzil köyü. Yolculuğumuz oldukça meşakkatli geçiyordu. Yolculukta oruç tutmama gibi bir dini izin olmasına rağmen otobüs rehberliğini yapan yobaz kafile başkanlarının ruhları taciz eden baskıları sonucu hepimiz Ramazan'ın son gününü oruca niyetli geçiriyorduk. Ağzımız kurumuş, betimiz benzimiz atmış, bir de Güneydoğu'nun hiç de alışık olmadığımız hararetinin arsızca yüzümüze saldırışı karşısında koltuklara yığılıp kalmıştık. Arife günü bitip akşam vakti iftara eriştiğimizde litrelerce su içmiştim. Gece yarısına yakın menzil dergahına varmıştık. Kimileri tarikat köyüne girmeden önce arabalardan iniyor, köy girişindeki paslı bidonlara doldurulmuş sularla abdest ya da boy abdesti alıyordu. Sanki menzil dergahının bulunduğu mevki Mekke'nin merkezinde bulunduğu harem denilen kutsal toprak gibi kabul ediliyor, kutsal alana girişin kapısı özelliğindeki mikatta yıkanılıp ihrama girilmesine benzer bir tavır sergileniyordu. En anlaşılır şekilde şöyle söyleyeyim, menzil tarikatının merkezi Mekke'deki Kabe gibi kutsallaştırılmıştı. Menzil tekkesinin bulunduğu saha mahşer yerini andırıyordu. Binlerce kişi kurak toprağa yayılmış vaziyette iç içe sohbetler ediyor, çay sigara içiyor, gözlerinin feri gitmiş bazı tarikat ehli şahıs ilahi aşka gelip cezbeye kapılıyor, tıpkı Ekmek Teknesi dizisindeki ölü karakterinin titremeli bağırışına benzer çığlıklar atıyordu. bağırmanın yerine vücutlarını orantısız hareketlerle sağa sola sallayan kimi müritlerin ağızlarından anlamsız sözler çıkıyordu. Bize manasız gelen bu hallerin sebebini sorduğumuzda bunun manevi sarhoşluk olduğunu öğrenmiştim. Sufilerin sigarayı çok içmelerinin nedeni de önceki tarikat şeyhi Abdülhakim el-Hüseyni'nin bu merete tiryakiliğiymiş. Anlayacağınız ölmüş şeyhlerini sigara dumanında aramak ya da efsanevi liderlerinin sünnetine uymak gibi bir şeymiş sigara içmek. O gece tarikat caminin içi, bahçesi ve alt katındaki tekke uyuyanlarca işgal edildiği için dışarıda bir köşede uyumak zorunda kaldık. Sabah uyandığımızda namaz için hazırlık yaptık. Abdest alıp bayram namazı için camiye gittiğimizde içeriye giremedik. Caminin dış kapısının aralığında uykulu ve yorgun vaziyette namazı beklerken Muhammed Raşid'in gelmekte olduğu söylendi. Şeyh tam önümden geçerken nasıl heyecanlandığımı anlatamam. Sanki cennetin koğuş ağası gibi birini seyrediyordum. O anlatılamaz heyecanla sabah ve bayram namazlarımızı kıldık. Namazın bitiminden sonra bayramlaşma faslına geçildi. Şeyh'le bayramlaşmak için sıraya girmiştik. Yerde tuhaf bağdaş kurma şekliyle oturan şeyhin yanına çöktüm. Elini 3 kez öpmem gerektiği ama nefesimi eline üflemememin adaba uygun olmadığı önceden söylenmişti bize. Ben de aynen bu kurala dikkat ettim. Kendisine kurban diye sesleniliyordu. Şeyh Muhammed Raşid bana tarikata girme merasiminde önce tövbe ettirdi, devamında kendisine değil babası Abdülhakim'e bağlanma sözünü söylememi deklare etti. Öyle de yaptım. Bana günde 5000 kere Allah adını zikretme, onun adını gönlümden geçirme görevini verdi. Merasimden sonra adam akıllı uyumak için mescitte bir köşeye serilip yattık. Öğlen uyandığımızda bize tekke bahçesinde çorba içebileceğimiz haberi geldi. Aman yarabbi, o da neydi öyle? Güya nefsimizi ezmek için bir büyük kazan içinde, yağsız, tuzsuz, suyun içinde serserice yüzen, bulgur tanelerine birçok kişinin daha önce kullandığı, tahta kaşıklarla saldıran heriflerin zavallı halleri gözlerimizi fal taşı gibi açmıştı. Arkadaşlarla birbirimize, Ali Bey köyümüze özel ifadelerle böylesi bir maskaralığa figüran olamayacağımızı söyledik. Tekkenin yanındaki yıkıntı görünümlü bakkaldan satın aldığımız karpuz, üzüm ve bisküvilerle karnımızı doyurduk. Sonuçta karnımız doymuştu ama nefsimiz değişmemişti. Eskiden nasılsa öyleydi, yani makyajsızdı ve iyi ki öyleydi. Nefsimizi o rezil çorbayla tezkiye etmeden de manevi mutluluğu yakalamak pekala mümkündü. Tülben takıp gözlerini yumdular, ölecekleri anı hayal ettiler. Öğle vakti tarikat şeyhini yine görebilmiştim ama daha bir ayrıntı arayan gözlerle. Muhammed Raşid güler yüzlü biriydi, obez denecek kadar kiloluydu. Namazdan sonra imamın namaz kıldırdığı ön kısım olan caminin mihrabına oturduğunda başında bekleyen bir mürit elindeki koca yelpazeyi ona doğru yellendiriyordu. Kendimi bir an Hollywood filmlerinin çakma Arap gecelerinin canlandırıldığı film setinde hissetmiştim. Yatsı vakti namazdan sonra tarikata etkin giriş ritüeline hazırdık. Banyolara girip boy abdesti aldık. Camiye geçip bir kenara çekildik. Başımıza büyükçe bir tülbent örterek gözlerimizi yumduk ve öleceğimiz anı farz etme hayali adlı tasavvufi oyunu oynadık. Ölmeden önce ölme diye sloganlaşan ruhsal deneyi yaşamaya çabaladık. Hiç konuşmaksızın istihareye yattık ama rüyamızda bir şey göremedik. Sabah uyandığımızda İstanbul'a dönmeye hazırdık. Menzilden İstanbul'a dönüş güzergahımız üzerinde Şanlıurfa da vardı. Halil İbrahim Gölü'nü gezerken ve bir ara ne yöne gittiğimizi takip edememişken otobüsümüzün kafile başkanı sesini yükselterek bir düz alanı gösterdi. "Burası Said Nursi'nin ilk gömüldüğü mezardır," dedi. O an çokça anlam veremedim ama boş mezar yerine doğru dönüp Fatiha okuduk. Uzun ve yorucu bir yolculuk sonrasında İstanbul'a dönebildik. Eve dönmemizin ardından tarikat derslerine devam ediyordum. Zaten 3 gün üst üste tarikat ödevleri yapılmadığında tekrar giriş prosedürünün yaşanması gerekiyordu. Nakşibendi tarikatında zikri hafi denilen Allah'ı gizlilik içerisinde anma ritüeli vardı. Geceleyin bir köşeye çekilerek ve başımızı örtüyle kapatarak gözümüz yumulu vaziyette Allah'ın adını zihnimizden geçiriyorduk. Elimizdeki yüzlük tesbihi kalbimizin hizasına getiriyor, dilimizi üst damağa yapıştırarak kalbimizden Allah'ın adının geçtiğini hayal ediyorduk. Her 100 kere de bir estağfurullah çekiyorduk. Akşam namazlarından sonra sevap maksatlı evvabin namazı kılıyor, ardından gözlerimizi yumarak rabıta yapıyorduk. Rabıta tarikat şeyhinin yüzünü hatıra getirmek ve onun alnının ortasından mavi renkli bir ışığın süzülüp tam kalbimizin üzerine dolduğunu varsaymak üzerine kurulu bir uygulamaydı. Ayrıca her günün yatsı namazından sonra diğer tarikat müritleriyle bir araya geliyor ve hatme adlı toplu zikri cemaat halindeki halkayla icra ediyorduk. Hatmede bulunanlar yere bağdaş kuruyorlar, çember vaziyeti alıyorlar, herkesin dizi diğer arkadaşının dizine temas edecek şekilde manevi elektrik akımının hatları oluşturuluyordu. Hatmeye besmeleyle başlanıp tövbeler ediliyor, geçmiş zamanın tarikat büyükleriyle zamanın tarikat önderi Muhammed Raşit Erol anılıyor ve en sonunda Mülk suresinin okunmasıyla ortaklaşa zikir çekme bitiriliyordu. Tüm bunlarla birlikte haftanın bir günü toplanıp sohbetler ediliyor, tarikattaki evliyaya ait kerametler ve menkıbeler anlatılıyordu. Bu arada benim zikir sayım da 9000'e çıkmıştı. Menzilin şimdiki şeyhi Abdülbaki Erol'dur. Önceki şeyh Muhammed Erol, imanı kurtarmanın ve pekiştirmenin yeterli olduğu bir devir yaşıyoruz şeklinde bir anlayışa ve adeta Said Nursi tarzı bir söyleme sahipken, onun ardından gelişen tarikata birdenbire siyasilerden de ilgi yoğunlaşmış. Mesela Büyük Birlik Partisi, BBP, eski genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu da bu dergaha intisap etmiş ve partinin gençlik kolu olan Alperen Ocakları'nın tasavvuf kapısı bir nevi menzil tarikatı oluvermişti. Seyda'dan cevap geldi, olur memnuniyetle. Yaşadıklarımızı Nazif Ay gibi anlatabilirdik ama Seyda ile görüşmeden dönmemeliydim. Seyda Saki'ye yazdı, mesajın üzerinden tam 1 saat 5 dakika geçmişti, WhatsApp üzerinden şu mesaj geldi. Olur memnuniyetle Saygı Bey. Önce inanamadım ama koca şeyhin yalan söyleyecek hali yoktu. Geleceğim günü de bildirdim, sonra arayıp Adıyaman Havaalanı'ndan beni aldırmak istediğini söyledi. Teşekkür ettim. Artık bana yol görünmüştü. Adıyaman'da kitapçı Sefa Kılıç'la yola çıktık. Çukurova'nın bereketli toprakları üzerinde ilerliyorduk. Gidiyorduk ama son anda şeyhle görüşememe kaygım da boşuna değildi. İstiyordum ki gelen kişilerin arasına karışıp şeyhle konuşmadan önce onlar gibi yaşayayım. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi yakınlarında Haşemi dinlenme tesislerinde durduk. İlk dikkatimizi çeken dinlenme tesislerine kadınların ayrı bir bölümden gireceğine ilişkin yazı oldu. Haşemi Turizm menzilcilere ait bir şirket. Bu otobüsler doğrudan menzil köyüne sefer yapıyor. Otobüslerin farklı bir özelliği daha var. Eğer otobüs özel olarak kiralandıysa kadın ve erkekler arasına perde çekiliyor. Erkekler otobüsün ön tarafında, kadınlar arka tarafında oturuyor. Ancak normal seferlerde harem selam uygulaması yapılmıyor. Dinlenme tesisine erkeklerin girdiği bölümden girdiğimizde kadınlarla erkeklerin ayrı oturduğunu, küçük kızların örtülü olduklarını fark ettik. Bir o yana bir bu yana koşturan çocukları izledik. Erkeklerin başında takke, ellerinde sigara vardı. Sigaranın menzilde çok içildiğine de tanık olduk. Tabii bu arada Sefa Kılıç da sigara içenleri gördükçe sigarasını tellendiriyordu. Daha fazla kilometre yapılıyor, yemekleri de şifalı. Menzilci Turizm şirketinin dinlenme tesisleri de akaryakıt tesisleri de var. Sadece kendi tesislerinde duruyor, kendi akaryakıt istasyonlarından mazot alıyorlar. Menzilcilerin Şanlıurfa-Mardin yolu üzerinde akaryakıt istasyonu var. Diğer petrol istasyonlarına göre akaryakıt litre fiyatı aynı olmasına rağmen oradan alınan akaryakıtla daha fazla kilometre yapıldığı anlatılıyor. Aynı miktarda alınan akaryakıta göre menzilden alınanla daha fazla yol kat ediliyor, Daha da ilginci, buradan akaryakıt alanların trafik kazası yapmadığı söylentisine inananların sayısı da bir hayli fazla. Bir başka söylenti de şöyle: menzilcilerin dinlenme tesislerinde yediğiniz her yemeğin, özellikle lahmacunun, her derde deva olduğu belirtiliyor. Marketlerinde satılan suyun markası önemli değil, o suyun zemzem suyu gibi şifalı olduğu da dilden dile yayılmış. Tesiste olduğu gibi menzilde de hayırla geldin tabelalarını, yazılarını sıkça gördüm. Evet, hayırlısıyla gelmiştik ama bakalım bundan sonra ne olacaktı? Aslında endişeli bir bekleyişe girmiştik. Adıyaman'ı, Kahta'yı geçtik, Diyarbakır yolundan sola saptık, menzile yaklaşıyorduk. Baraj yapılmadan önce menzilin Kahta ilçesine uzaklığı 14 kilometreyken şimdi 46 kilometreyi buluyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelenler bu yoldan geçerek menzile ulaşıyor. 8. ayrımın sonu. Sayfa 93.